Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dinleyiciler, bugün gündemimizi yine malum derginin etrafında çıkan olaylar alacak. Evet. Fransa'da basılan ve Müslümanlara, İslam'ın peygamberine, daha doğrusu din gözetmeden kutsal evet. değerlere hakaret eden bir derginin saldırıya uğraması, bu saldırı sonucunda 12 kişinin öldürülmesi meselesi dünya gündemini hala meşgul ediyor. Olaylar Fransa'dan sonra şiddet olarak olmasa da siyasi ve toplumsal olarak bizim ülkemize de yansıdı. Evet. Geçtiğimiz günlerde, bu hafta içerisinde yaşanan olaylar, Cumhuriyet Gazetesi'nin bu derginin içinden yaptığı bazı karikatür seçkilerinden oluşturduğu bir fasikülü gazeteyle birlikte dağıtmaya kalkması, saldırıdan hemen sonra derginin kapağında yine Peygamber Efendimiz'i konu edinen bir karikatürün Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan tarafından köşelerine taşınması bir anda meseleyi bizim ülkemizin meselesi haline de getirdi. Türkiye'li Müslümanların meselesi haline de getirdi. Bu konu etrafında bugün hocamızla inançlara saygı, kutsala saygı ve düşünce hürriyetini konuşacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu tavrını konuşacağız. Hocam bununla beraber ben şu konuları da ele almayı arzu ediyorum. Bu Fransa'da yapılan yürüyüş, özellikle evet. daha çok Avrupalı liderlerin katıldığı, Müslüman ülkelerden de işte birkaç liderin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi.
Başbakanımız
katıldı, Ahmet Davutoğlu Bey katıldı. Bu yürüyüşle ilgili görüşlerinizi evet. de almak istiyorum. O yürüyüşten sonra iç siyasette konuşulan meseleler de önemli. Ahmet Davutoğlu Bey'in evet. de sonrasında yaptığı açıklama da önemli. Bunları da ele almış olacağız. Hocam ben konuya şeyle başlamak istiyorum. Yani Fransa laikliğinden bahsediliyor.
Evet.
Bu laiklik bazen olumlu anlamda, yani düşünce özgürlüğü adına olumlu anlamda olumlanıyor bazen. Deniyor ki evet. Fransa'da her şey serbesttir, düşünce serbesttir. Herkes fikrini istediği gibi serdeder. Buna herhangi bir sınır yoktur deniyor. Fakat Müslümanlar, Müslüman ülkeler söz konusu olduğu zaman, mesela bizim ülkemizde de Fransa laikliğinin taklit edildiği söylenir hep. Evet. Laiklik aslında din ve işte dünya işlerinin, bir devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Devlet dine saygı duyacaktır. İşte din de devletin işlerine karışmayacaktır diye bizim ülkemizde evet. meşhur bir tanım vardır. Fakat bunun işte hem inanç özgürlüğüne yol açtığı, bir taraftan da dini baskıladığı şeklinde yorumlar da var böyle karşılıklı evet. olarak. Bu Fransa laikliği nedir? Yani Fransızlardaki bu laiklik anlayışı nasıl ortaya çıkmıştır? Hangi şartlar bu laikliği doğurmuştur?
Evet. Bu tabii laiklik anlayışına baktığımız zaman bugün birçok laiklikten bahsediliyor. Fakat genel olarak sosyal bilimlerde uzun süre iki laiklik tarzı üzerinde durulmuştur. Bir tanesi Anglo-Sakson laiklik anlayışı. Anglo-Sakson laiklik anlayışına göre laiklik din ve vicdan özgürlüğü demektir. Her dini görüşün kendisini özgürce temsil etmesi, devletin bir dini görüşü diğer grupların üzerine baskı aracı olarak kullanmaması demektir. İngiltere'de ve Amerika'da bu devam ediyor. Dolayısıyla dinin özgürlüğü bir anayasal düzenin en temel özellikleri arasında değerlendiriliyor. Bütün dini görüşler özgürce kendisini ortaya koyuyor. Devletin buna müdahalesi söz konusu değildir, tahakkümü söz konusu değildir. Serbest piyasa, sivil toplum ve din özgürlüğü. Hatta böyle özetleniyor toplumsal dünya. Fakat bir de Fransız laikliğinden bahsediliyor ve hakikaten bu son olayla birlikte daha çok karşımıza müşahhas bir biçimde ortaya çıktı, gözüktü. Bu laiklik ise din ve vicdan özgürlüğü değil de dini kontrol eden, dini yöneten, dini yönlendirmeye çalışan, din üzerinde baskı oluşturan bir laiklik anlayışı. Hakikaten Fransa'nın tarihine baktığımız zaman bununla karşılaşıyoruz. Yani Fransa kiliseyle çok kanlı bıçaklı bir tarihe sahiptir. Fransız devleti kilisenin toplum üzerindeki hakimiyetine son vermek için onunla çok ciddi kanlı mücadelelere girişmiştir. Eski rejim dediği şeyi işte aristokrasi, saray ve kilise diye görmüş.
Evet.
Bunları da çok kanlı bir biçimde tasfiye etmiş ve bu tasfiye ilişkisi de varlığını sürdürmüş uzun süre. Yani işte daha 1970'lerde binlerce Fransız papaz Fransa'yı terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü papazlar devlete sadakat yemini etmekle sorumlu tutuluyorlar.
Evet.
Böyle garip bir ilişki tarzı var. Yani bu hala da devam ediyor bir biçimde.
Evet.
Bunun etkilerini de görüyoruz. Yani baskıcı olan, tahakküm eden ve dine yönelik her çeşit kontrolü elinde tutabilen bir siyasi irade. Dolayısıyla burada dinle siyaset arasındaki ilişkili eşitlikçi, dengeli bir tarza yürümekten öte tek taraflı,
evet,
daha çok ulus devletin siyasi iradesini mutlaklaştıran, onu doğru kabul edip kiliseyi ve dini de onun etrafında örgülemeye, tanımlamaya, düzenlemeye çalışan bir ilişki tarzı var.
Evet.
Bunu hakikaten pratiklerinde de görüyoruz. Mesela işte dinle ilgili her çeşit hakaret yapılma tutumuyla karşılaşılıyor. Hristiyanlık için de bu zaman zaman yapılıyor. Katolikler için de yapılıyor. Ama aynı şey Yahudilik için yapılamıyor. Yahudiliğin belli bir şeyi var, lobisi var, gücü var. Antisemitizme karşı Avrupa'da oluşturulmuş mekanizmalar, kanunlar var. Sermaye gücü var. Bütün bunlar harekete geçiyor ve dolayısıyla kendisini koruyucu, kollayıcı bir tutum sergiliyor.
Evet.
Bu pratiğe baktığımız zaman da aslında laiklik bir yandan işte bütün dinlere eşit davranma hukuk ilkesini içinde taşırken, taşıması gerekirken bu pratikte Yahudiliğe karşı çok eşitlikçi davranıyor. Ama Katoliklere, Müslümanlara karşı, Hristiyanlara ve İslamiyet'e karşı aynı eşitliği görmüyoruz.
Görmüyoruz, evet.
Çünkü işte daha önce Katolikler defalarca, Hristiyanlar ya da defalarca başvuruyorlar. Bu malum dergiyle ilgili bunlar bizim dinimize hakaret ediyorlar diye. Mahkeme bunu geri çeviriyor. Aynı şeyi Müslümanlar yapıyor, onlar için de geri çevriliyor. Dolayısıyla bu Fransız laikliği problemli bir laiklik anlayışı. 19. yüzyılda ortaya çıkmış. Bununla hesaplaşan aydınlar da var. Bu laiklik dini asimile etmek istiyor. Ve bu laiklik anlayışına göre din arkeik bir şeydir. Geçmişte kalan bir şeydir. İlerleme düşüncesiyle beraber aşılacaktır. Pozitivizm burada çok baskındır. Yani artık bilim gelecek, insanı kurtaracak olan din değil bilimdir. Ona tahayyül edilen cenneti de yeryüzüne bilim sunacak. Bütün sorunları da bilim çözecek. Ve Fransa'da bu görüşü savunan insanların ilk defa Fransa'da ortaya çıkması, Comte gibi,
evet,
Renan gibi, evet, tesadüfi değil. Bunlar Fransız laikliğini de besliyorlar. Ve bu laiklik anlayışı Fransa'da sağcısı, sosyalisti, bütün kesimleri de etkiliyor. Dolayısıyla en sosyalist 68 kuşağından yetişen malum derginin yazarları kalkıp bu laikliği en katı biçimde savunmadan bir beis görmüyorlar. Buna sarılıyorlar ve üstelik bunu da bize bunu ihraç etmeye çalışıyorlar. Yani bu Fransız ruhunu temsil eden bir laiklik. Bu Fransız ruhunu temsil eden laiklikte bir din karşıtlığı var.
Yani dinle hocam bu din
ilişkisi problemli.
Problemli ve sadece bu İslam'la ilgili de değil yani.
Değil,
bu,
İslam'la bu karşıtlığı ilgili değil.
Tabii. Ya Papa ile ilgili karikatürler yapıyorlar.
Tabii,
işte Hazreti Meryem'i, Hazreti İsa'yı işte bir şekilde aşağılayan karikatürler yapıyorlar. Yani genel olarak dine karşı bir tavır
dine
var.
Dine karşı bir tavır var yani burada. Sadece belli bir din değil, bütün dinlere karşı bir tavır var.
Bu genel olarak da Fransız aydınlarının bütününün, tüm kesimlerin desteklediği bir tavır. Öyle mi hocam?
Kesinlikle. Yani orada sosyalistler de, anarşistler de, işte 68 kuşağı yani evet. özgürlükle tanımlanan bir kuşak. Bu özgürlüğü tabii 68 kuşağının özgürlük anlayışı, bireyi vurgulaması, otoriteryen düşünceyi eleştirmesi olumlu bir şey. Ama aynı zamanda 68 kuşağının özgürlük anlayışında bireyi mutlaklaştırma, cinselliği yüceltme, değersizlik gibi yönler de var. Yani relativizm dediğimiz, izafiyet evet. dediğimiz anlayış da burada öne çıkıyor. Ve bu son olarak bu kuşakta yansıyor bu malum dergiyi çıkaranlar. Bunlar her çeşit dediğimiz gibi yani dini değerlerle alay ediyorlar, aşağılıyorlar vesaire. Karşıdaki insan bunu nasıl görür, bunu nasıl algılar, ben onun neresine dokunmuş olurum diye bir düşünme yok. Kendi benliğini mutlaklaştırma var. Yani ben böyle düşünüyorsam doğrudur. Dolayısıyla bu karşı taraf alınır. Daha doğrusu bu karşı tarafı ezici bir anlam taşır, taşımaz. Bunun sorumluluğu yok. Oysa yani insan dediğimiz varlık, insanlık dediğimiz genel bir şeye dikkat ederek kendisini temsil eder. Değil mi? Başka insanların evet. değerlerini de önemseyerek kendini temsil etmeye çalışır. Temsiliyet bu açıdan önemlidir. Siz kendinizi başkalarını aşağılayarak gündeme getirirseniz gündem oluşturursunuz. Ama bu başkasını yok eden bir tarzdır ve insani bir tarz değil. Ama siz kendinizi başkalarını algılayarak ve kendinizi de yansıtarak temsil ederseniz bu etkilidir, bu doğrudur. Ama bu da kolay değil yani açıkçası.
Evet.
Yani yapılması gereken bu. Evrensel dediğimiz değerler budur. Evrensel dediğimiz değerler başka insanları da görmek, farklılıkları da görmek. O nedenle hep dediğimiz gibi buradaki laiklikte bir de bir kibirlilik var. Çünkü ben üstünüm, ben medeniyetin en gelişmiş olan bilgisiyim, anlayışıyım. Benim dediğim doğrudur. Ben söylerim, diğer insanlar da buna uygun olmak zorunda, bunu görmek zorunda gibi bir tutum var.
Kibri biraz da şeyden kaynaklanıyor değil mi hocam? Yani bizim belki ülkemizde de buna sahip çıkmaya çalışan kesimlerin yanılgısı da burada ortaya çıkıyor.
Evet.
Orada Hristiyanlıkla bir hesaplaşma sonucunda dinin işte ya da pozitivizmin, gelişmenin, medeniyetin inşa edildiği algısı var.
Evet.
Biz
evet.
aynı algıyı bir şekilde kendi coğrafyamıza da ithal etmeye çalışıyoruz. Halbuki bizim evet. İslam'la hiçbir zaman böyle problemli bir tarafımız evet. olmadı. Evet. Bu yani bizim ülkemizin aydınları diyelim tırnak içerisinde hı hı. buna sahip çıkmasının altındaki yanılgı da bu değil mi hocam? Yani bu tarihi süreci, bu tarihi arka planı da çok göz ardı ediyoruz.
Kesinlikle biz. Yani o Fransa'nın kendi özgül tarihsel şartları, sosyolojik şartları var. Kiliseyle din devlet arasındaki çatışmanın tarihi var. Ve sosyolojisidir bu.
Evet.
O özgül şartları evrenselmiş gibi, bütün insanlığa aitmiş gibi bize taşınmaya çalışır.
Yani işte Comte'un üç hal kanunu.
Yani biz zaten Kemalizm bir Fransız ruhudur. Ve bu Kemalizmle bizim ülkemiz, bizim toplumumuz, Türk milleti ciddi anlamda bir cendere altına alınmış. Yani bu sanki Türklere aitmiş gibi, Anadolu coğrafyasına aitmiş gibi, Müslümanlara aitmiş gibi yansıtılıyor. Beyaz elitler bunu yıllarca savundular ve bu şekilde yansıttılar. Onlara evrensel olduğu öğretilmiş. Evrensel olduğuna inanmasa buraya taşımaz zaten. Ama bu ciddi bir yanılgı. Çünkü bu Fransa'nın tarihsel koşulları içinde oluşan bir şey. İşte dediğimiz gibi Fransa'nın işte aynı medeniyet coğrafyasına yer almasına rağmen Anglo-Sakson'da bu yok mesela. Anglo-Sakson tarihinde Amerika'da özellikle, İngiltere'de de böyle bir din devlet arasındaki kanlı çatışmaya rastlamayız. Hatta Anglo-Saksonlar Fransız itilalını küçümserler yani özellikle İngilizler. Yani bu kadar kan dökerek yaptığınız bir devlet, ortaya koyduğunuz bir devletle övünmenin, rejimle övünmenin hiçbir manası yok derler ve aşağılarlar. Ama maalesef Türk aydınları bu Fransız Cumhuriyeti'nin bu katı laikçi anlayışını evrensel bir hakikatmiş gibi benimsiyorlar ve bize yutturmaya çalışıyorlar açıkçası yani.
Evet. Hocam şimdi bütün bu yaşananlar ifade hürriyeti, düşünce özgürlüğüyle de bir şekilde bağlanmaya çalışıyor. İkisinin arasında bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Fakat göz ardı edilen bir şey var. Hani Türkiye'de de Cumhuriyet Gazetesi bu dergiden böyle bir seçki yaptı, bir fasikül yaptı. Aslında hem dünyada hem Türkiye'de işte İslam'ı eleştiren, ateizmi savunan bir sürü kitap var. Yani tabii, şu an ülkemizde de var, dünyada da var. Fakat bunlar hakaret niteliğinde değil, eleştiri, tenkit niteliğinde sayılıyor.
İşte reddiye de olabiliyor.
Reddiye de olabiliyor. Yani bir şeye hakaret etmekle bu yanlıştır demek, bununla ilgili bir takım argümanlar ortaya koymak, doğrudur demek, ötekine karşı
inanmıyorum,
yüceltmeye çalışmak, inanmıyorum demek ayrı bir şey. Bunu çok fark edemedik. Yani burada bu çok fark edilmedi. Hocam şimdi tabii her zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim işte son kertede böyle başvurduğumuz bir mahkeme. Geçmiş programlarımızda da burada konuştuk. Din derslerinin işte Alevi bir vatandaşın başvurması, Avrupa İnsan Hakları'na başvurması sonucu işte şey haksız bulunması, işte Alevi çocuklarının din derslerine zorla sokulduğu, bundan bir an önce Türk hükümetinin, devletinin vazgeçmesi konusunda bir karar alındı. Hep böyle bir referansımız var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ama aynı mahkemenin mesela 1994 yılında Avusturya'da Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'i aşağılayan bir filmin sinemalarda gösterilmesini yasakladığını görüyoruz. 1976 yılında Handy Said diye bir kararı var. İşte Handy Said soyadlı bir yayıncının işte küçük yaştaki çocuklar için basılan bir kitapta işte bir takım pornografik unsurların bulunması İngiltere'de yasaklanması sonucu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aleyhte karar veriyor. Karar. Yani adamı haksız buluyor. Orada da şöyle bir ibare geçiyor. Biraz da bunu referans alıyorlar. İnciten, şoke eden, rahatsız eden görüşler de ifade hürriyetine sahiptir diye. Bu Handy Said'in kararından böyle bir sonuç çıkarıyorlar. Ve bugün dayanılan noktalardan birisi de bu. Yani inciten, şoke eden, toplumun bazı kesimlerini rahatsız eden kararlar da ifade hürriyeti altındadır ve asıl bunlar korunmalıdır tarzında bir karar çıkıyor. Şimdi Fransız laikliğini konuştuk. Katı bir laiklik anlayışı olduğunu, pozitivizmden beslendiğini, bizatihi pozitivizmi doğurduğunu söyledik. Bir de bu ifade hürriyeti, düşünce özgürlüğü meselesi var hocam. Yani bu nedir? Yani bunu da bu da böyle çok herkesin istediği gibi kullandığı, herkesin kendince kullandığı, kendi yanına çektiği bir ifade.
Evet.
Laiklik kelimesi gibi bir ifade. Bazen haklı kişilerin elinde, yani adaletli münekkitlerin elinde güzel bir ifade gibi duruyor düşünce özgürlüğü. Fakat bu tür kutsala hakaret, dinlere hakaret konusunda da yine arkasına sığınılan bir kavram. Bu manada ifade özgürlüğünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Düşünce hürriyetini.
Şimdi tabii birçok farklı yorum olabilir ama üzerinde aslında tartışma yapılmayacak iki boyut var ifade özgürlüğünde. Birisi şiddet, yani illegal şiddet, devlet kurumsal olmayan, resmi bir otorite tarafından uygulanmayan bütün şiddetler illegaldir, yanlıştır, terörizmle ilişkilidir. Dolayısıyla şiddeti teşvik etmek, şiddeti savunmak düşünce özgürlüğüyle ilgili olmaz. İkincisi ise hakaret ve aşağılamadır. Hakaret ve aşağılama düşünce özgürlüğü olarak kabul edilemez. Eğer bunu düşünce özgürlüğü olarak değerlendirirsek, yeryüzünde bütün toplumlar, insanlar, dinler, mezhepler birbiriyle bu yolu açarsak, birbiriyle kavga edip dururlar daha şiddetli bir biçimde, daha kaotik bir dünyaya doğru giderler. Bu sadece dinlerle ilgili değil, diğer konularda da öyle. Yani mesela Fransız Cumhuriyeti çok aşağılık bir rejimdir desem, bu Fransız kurallarına göre, Fransızlığa göre düşünce özgürlüğüne girer mi? Değil mi?
Girmez.
Girmez yani.
Girmez.
Bunu söylesek biz Fransa'da söylesek suçlu kabul ediliriz.
Hocam şey diyor ki, Katolik Hristiyanların lideri Francesco Papa, belki dün okudunuz. Diyor ki anneme diyor küfreden yumruğu yer diyor. Yani sordular bu olayla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Diyor anneme, hatta yanında bir arkadaşı var, onu örnek veriyor. İşte diyor filan, anneme küfretse yumruğu yer diyor. Yani başkasının diniyle alay edemezsiniz diyor. Yani bizatihi kendi Hristiyan dünyanın işte liderlerinden birisi yani. Lideri. Papa Francesco. Evet hocam.
Ya dolayısıyla bu ulus devlet kendi temel rejimiyle, değeriyle ilgili küfretmeyi, aşağılamayı düşünce özgürlüğü olarak kabul etmiyor. O zaman neden bir dinin en saygın şahsiyetleriyle ilgili, en saygın değerleriyle ilgili aşağılamayı düşünce özgürlüğü içinde kabul ediyor? Burada ciddi bir sorun var. Demek ki kendi rejimini, kendi milli devletini kutsallaştırıyor. Bunun dışındaki kutsalları tanımıyor. Kusura bakmasın, bu da seküler bir kutsallıktır. Yani ruhaniyeti olmayan bir kutsallık. Kendi seküler kutsallığına sövdürtmüyor, aşağılatmıyor. Bunu düşünce özgürlüğü içinde değerlendirmiyor. Öte yandan diğer bütün kutsallara sövmeyi, hakaret etmeyi düşünce özgürlüğü kabul ediyor. Bu ciddi problemli bir şey bu. O nedenle bu Fransız ruhundan gelen ciddi bir problemdir bu. Düşünce özgürlüğünde şiddet de olmaz, hakaret ve aşağılama da olmaz. Bu iki şey bütün aslında dünyada en çok üzerinde durulan, en çok vurgulanan, en çok gündeme getirilen iki şeydir. Bu Türkiye'de de hep tartışılır söylenir, dünyada da hep tartışılır söylenir. O nedenle bizim peygamberimize kalkıp böyle küfretmeleri, haşa, söz söylemeleri Müslümanların dünyasında hiçbir zaman düşünce özgürlüğü olarak kabul edilmez. Biraz önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi bütün semavi dinlerde de hiçbir zaman buna iyi bakılmaz. Yahudilikte de iyi bakılmaz, Hristiyanlıkta da iyi bakılmaz. Bunu Avrupa, Fransız daha doğrusu ruhu biliyor da neden bunu zorluyor? Çünkü yani bir yandan da bu insanlar kendilerini kamuoya taşımanın özgünlükleri konusunda tükenmişler yani.
Ya özgürlük.
Tükendikleri için özgünlükler konusunda.
Evet, evet.
Tükendikleri için ya birisine sövdünüz mü zaten gündeme gelirsiniz. Birisine yan gözle baktınız mı zaten dikkati çekersiniz. Birisini aşağıladınız mı zaten dikkati çekersiniz. Birisine kurşun sıktınız mı dikkat çekersiniz. Ama bunlar hayatı engelleyen, hayatı kesen, aykırı olan şeylerdir. Bunları yapmadan, insanları incitmeden fikirler üretmek, mizah yapmak, yaklaşımlar ortaya koymak. Bunun için zeka gerekir, bunun için özgünlük gerekir, bunun için yetenek gerekir. Bunu yapamıyorlar. Bence bu 68 kuşağının tükenişini anlatıyor. Avrupa solunun tükenerek yerlerde sürünmesini anlatıyor. Bu tükenişini dine çatarak gidermeye çalışmak ve yeniden kendini üretmek gibi bir tutum var yani maalesef. Nitekim bunu yaparak bugün bütün dünyada gündem oluşturuyorlar maalesef.
Evet, evet. Hocam ilk bölümün sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, Kırk Ambar'a kısa bir ara veriyoruz efendim. Birazdan tekrar beraberiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kırk Ambar programının ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. Bugün Malum Dergi'nin hocamla program öncesinde de dedik hani derginin adını ifade etmeyelim. Ama bir kez ifade edelim hocam. Charlie Hebdo dergisi. Biz Malum Dergi diye bahsediyoruz. Malum Dergi etrafında Fransız laikliğini konuşmaya çalıştık. Düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti nedir? Kutsal söz konusu olduğunda, dinler söz konusu olduğunda nerede durmalıdır? Sınırları nedir? İlk bölümde bunları konuşmaya çalıştık. İkinci bölümde de yine bu olay etrafında gelişen iki mesele var. Bizim iç siyasetimizi de bir şekilde ilgilendiren meseleler bunlar. Bunlar etrafında konuşacağız. Hocam bunlardan birincisi bu Fransa'da yapılan, Paris'te yapılan bu dünya liderlerinin, devlet başkanlarının katıldığı yürüyüşe bizi temsilen Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Bey de katıldı. Orada işte İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Danimarka, Norveç vardı. İslam ülkelerinden işte Filistin devlet başkanı Abbas vardı, Ahmet Davutoğlu hı hı. vardı.
Evet.
Başka kim vardı, siz hatırlıyor musunuz hocam?
Hatırlıyorum.
Yani Arap yani, dünyasından kimse yoktu.
Evet.
Bir tek şey vardı, Ürdün kralı vardı. Hı. Ürdün kralı vardı orada. Döndükten sonra şöyle bir eleştiri aldı hocam başbakan. Yani hem burada işte Peygamber Efendimiz'e hakaret ettirmeyiz. Söz konusu bu olunca akan sular durur, her türlü tedbir alırız diyorsunuz. Hem de gidiyorsunuz işte Hazreti Peygamber'e hakaret eden bir dergi etrafında gelişen olaylar sebebiyle işte Hristiyan liderlerle aynı korteje yürüyüşe katılıyorsunuz
evet.
dendi.
Evet.
Orada da başbakanın güzel bir cevabı oldu aslında. Dedi ki nasıl ki bu terör karşısında dünya liderleri omuz omuza yürüdü. Bir gün Gazze'li çocuklar için, Kudüs için, Mescid-i Aksa'da şehit edilenler için dünya liderleri bir araya gelip dünyanın herhangi bir yerinde omuz omuza yürürlerse o zaman dedi dünyaya barış gelir dedi.
Evet.
Yani bir nevi
evet.
ben bunun da önünü açmak için orada
evet.
yürüdüm dedi. Pakistan'da öldürülen çocuklar için İslamabad'da liderler bir araya gelirse o gün dünyaya barış gelir dedi.
Evet.
İnşallah bir gün özgür Filistin'in başkenti Kudüs'te bu dünya liderleri Mescid-i Aksa'ya doğru yürüdüğünde işte dünyaya o zaman barış gelir diye güzel yine manifesto niteliğinde
evet.
bir demeç verdi Ahmet Davutoğlu. Bu gerçekten bu Müslüman liderlerin Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere bu yürüyüşe katılması bir hassasiyet oluşturmuş
evet.
mudur hocam dünya liderlerinde? Çünkü hemen arkasından Merkel İslamofobi ile alakalı biliyorsunuz
evet,
o
evet.
Almanya'nın işte Dresden şehrinde o ortaya çıkan Müslümanlara karşı
peki,
yapılan
tane.
Evet saldırılarla alakalı da yine o da bir yürüyüşe katıldı.
Evet. evet.
Yani
bu
bunu nasıl
önemli.
Değerlendiriyorsunuz
ben bunu
hocam?
Baştan itibaren yani Sayın Başbakanımız yola çıktığı andan itibaren destekledim açıkçası ve önemsiyorum. Türkiye bu gelişmeler içinde yer alan bir aktör olmalıdır. Türkiye'nin realitesi çok önemli. İslam dünyasında büyük bir kaos var. Bu kaosları üreten çeşitli ülkeler var. Bu El-Kaide, IŞİD gibi terör örgütlerinin hiçbirisi Türkiye'den çıkmadı. Dolayısıyla Türkiye kendi içinde şöyle ya da böyle demokrasi din ilişkilerini uyumlu bir biçimde götüren, önümüzde bize umut olabilecek bir örneklik ortaya koyabilecek potansiyeli taşıyan bir ülke. Dolayısıyla İslam dünyasının bugünkü kaotik durumunda bir seçenek olarak Türkiye var önümüzde. Bu hem Avrupa'yı tanıması hem Orta Doğu'nun tanıması, iki coğrafyanın bir parçası olması gibi önemli avantajlarımız var. Ve Ahmet Davutoğlu, Sayın Başbakan'ın oraya da katılması sadece o derginin yanında yer aldığı, hatta o derginin yanında yer aldığı biçiminde yorumlanması doğru değil. Oraya katılması, oraya yapılan terörist saldırıyı onaylamadığı manasına gelir. Ve Türkiye'nin bu tür İslamofobiyle ilgili sorunları çözmek için terör seçeneğinin dışında bir seçeneğe sahip olduğunu temsil etmek üzere bu katılımı önemli. Nitekim daha sonra dediğiniz gibi Almanya'ya gitmesi ve Almanya'da İslamofobiye karşı yapılan bir gösteride yer alması, görüşmelerde bulunması da bunu anlatıyor. Yine
evet.
dün Sayın Başbakan'ın Brüksel'de yaptığı konuşma da bu açıdan önemliydi. Ve İslam dünyasının da bu yani harici ve Vahabist çizginin dışında bir alternatif olarak önemli bir konumu var. Türkiye'nin bir umudu var. Türkiye bunun üzerine ısrar etmeli. Hem terör saldırılarına karşı olmalı, ona bir mesafe koymalı. Hem de İslamofobiye'ye karşı olmalı.
Evet.
Yani ne Fransız ruhunu temsil etmeli, ne de harici Vahabist ruhu temsil etmeli. Üçüncü bir seçenek olmalı Türkiye ve Türkiye
ve bunu
bir
da temsil ediyor.
Ediyor
yani bu üçüncü seçeneği yeniden üretme noktasında
evet.
da değil.
Evet.
Bunu bir şekilde temsil ediyor.
Az ya da çok belli adımlar atmış, ilerlemeler kaydedilmiş, çalışmalar ortaya konmuş. İşte mesela İspanya'yla Medeniyetler İttifakı fazla ilerleme kaydetmedi ama bundan sonra belki daha bir yapılanır, dinamizme ulaşırsa önemli seçenekler olabilir. İslam dünyasına yine demokrasi üzerinde yaptığı vurgular, yani bu bahsettiğimiz harici ve Vahabist seçeneğin öne çıkmasının önemli bir nedeni de oradaki diktatörlerin ve darbecilerin desteklenmesidir. Arap Baharı'nın kışa çevrilmesidir.
Evet.
Türkiye hep buna karşı çıktı. Bunu eleştirdi. Ve Türkiye daha demokrasiyle uyumlu, demokraside bu İslami hareketlerin önünü açın, orada yer alsınlar, temsil etsinler dedi Türkiye. Bunlar yapılsaydı bugün o bahsettiğimiz çizgi öne çıkmayacaktı. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında bir açıdan genel manada bazı taktik politikaları yanlış olabilir, eleştirebiliriz. Ama genel manada Orta Doğu'da temsil ettiği siyaset, temsil ettiği siyasi tahayyül doğru bir siyasi tahayyül. Ve bugün işte Fransa'da gerçekleşen hadise ve Avrupa'da meydana gelen İslamofobiya ile bunu daha bir iyi anlıyoruz. Yani biz kesinlikle bu iki seçeneğe mahkum değiliz. Başbakanın oraya gitmesi iki seçenekten birinin yanında durduğu manasına gelmez. Üçüncü bir seçeneği temsil ediyoruz biz.
Evet.
Ne malum derginin yanındayız ne de harici ve Vahabist çizginin yanındayız. Biz ehli sünnet vel cemaat anlayışının çağdaş dünyanın idraki içinde yeni bir yol olarak açılmasının yanındayız.
Evet. Açıkçası. Yani siz başbakanın bu dünya liderleriyle Fransa'da, Paris'te bu omuz omuza yürümesini olumlu
çok
karşılıyorsunuz
olumlu
hocam.
Ben açıkçası.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bu olaydan sonra şöyle bir açıklama yaptı hocam. Yani yürüyüşle alakalı değil de dergi saldırısından sonra. Bu 12 kişi için ayaklanan insanlar neden 12 milyon insan katledildiğinde ayağa kalkmadı? Bu yürüyüş tam bir ibretlik olay şeklinde bir açıklamada bulundu. Tabii o başka hassasiyetlere de dikkat çekmek istiyor aslında. Yani dünyanın başka yerlerinde
ama tek bir hassasiyete dikkat çekiyor.
Evet, katliamlar oluyor diye. Bu tür açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz tabii hocam şu da var. Ya ülke içerisinde işte bu tür saldırılara oh olsun diye karşılayan bir anlayış da var. Evet. İnsanlar da var. Çünkü Batı'nın işte İslam dünyasında, İslam topraklarında neler yaptığını ya da bazı katliamlara ses çıkarmadığını da görüyoruz. Yani bunların bunlar karşısında bir oh olsun deme hakkını gören insanlar var.
Bu çok problemli bence açıkçası.
Yani bu bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Diyanet İşleri Başkanı'nın ifadesi üzerinden soralım hocam.
Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklama eksik bir açıklama. Biz burada hem bu malum derginin tutumunu lanetliyoruz hem de onlara saldırıda bulunanları lanetliyoruz. Bence vasat olan, vasat ümmet tutumu bunu gerektirir. Çünkü bu saldırıyı yapan hareketler bütün Avrupa'nın tahakkümlerine, yanlış politikalarına, işgalci yöntemlerine, işkencehaneler kurmalarına, yerli düzenlerle işbirlikçi siyasetler izlemelerine rağmen yine de bu bahsettiğimiz El-Kaide ve IŞİD'in yaptıklarını olumlamamızı gerektirmez. Biz hem o Avrupalı güçlerin yaptıkları kötülükleri, yanlışlıkları, tahakkümleri, hegemonyaları eleştireceğiz, yanlışlarını söyleyeceğiz. Hem de bunların yanlışlarını söyleyeceğiz. Bunlar da büyük bir yanlış. Çünkü bunlar sadece Avrupalı güçlere karşı meydan okumuyorlar. Bunlar kendi kardeşlerini katlediyorlar. Kendileriyle aynı inancı taşıyan insanların camilerini bombalıyorlar. Onlara müşrik diyorlar. Onların türbelerini yakıp yıkıyorlar. Dolayısıyla her gün binlerce, yüzlerce, onlarca, 21 insan bütün alemi öldürmektir. Fark etmiyor yani. Bunları katlediyorlar. İngilizleri katletmiyorlar Orta Doğu'da. Onları da etmesinler yani. Etsinler anlamında demiyorum. Burada Müslümanları katlediyorlar. Ehl-i sünnet mensuplarına, Şia mensuplarına müşrik diyorlar. Veya yani onlarca 25 örgütten bahsediliyor yani. Bu korkunç bir şey. Biz bunu da sorgulamalıyız. Fransız laisist ruhun yaptığı ahmaklığı da sorgulamalıyız. Doğru olan tutum budur. O nedenle bugünkü konjonktürden popülist bir biçimde yararlanarak hareket edersek yanlıştır. Ahmet Davutoğlu'nun Avrupa'ya gitmesi ve oraya katılması dediğim tutumu temsil ediyor ve çok makul, çok doğru ve çok vasat bir tutumdur. Yani vasat ümmet tutumudur. Dolayısıyla Türkiye'nin de temsil edeceği çizgi bu olmalıdır. Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde toplanarak, Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı ne kadar yanlışsa Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde toplanarak saldırıyı yapan kişileri övmek de o kadar yanlıştır. Biz iki yanlışından birisini tercih etmek zorunda değiliz. İki yanlış da yanlıştır. Bu iki yanlışın dışında doğru olan neyse onu savunmalı, onu benimsemeliyiz. Yoksa bu bizim etrafımızı saran, bacayı saran ateşten kurtulmamız çok zor. Yani bizi kimse alıp El-Kaideci veya işte IŞİD'ci bir seçeneğe doğru itemez, itmelerine de müsaade etmemeliyiz. Fransız laisist ruhun yaptığı kötülükler, bunun Türkiye'deki yansımalar bizi kızdırıyor. Ve içlerinde ciddi ahlaksızlıkları taşıyor. Bunlara karşı eleştirel tutumumuzu, bunlara karşı tavrımızı sürdürmeliyiz. Ama her çeşit terörist eylemlerinden, şiddet eylemlerinden de uzak durmalı ve ona da mesafe koymalıyız.
Evet. Hocam, bizim iç siyasette bu dergi etrafında, malum dergi etrafında çıkan olaylar, Cumhuriyet Gazetesi'nin, programın başında da söyledim, bu derginin son sayısındaki bazı karikatürleri böyle bir seçki olarak, evet, okurlarına sunmasıyla biraz daha önem kazandı. Yani ucu bize dokunmaya başladı, evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin bu hareketiyle. Gazetenin önünde, gazete binasının önünde işte insanlar toplandılar, protesto ettiler. İşte polis korumasına alındı orası. Savcılık bu verilen ekin toplatılma kararı çıkarttı, savcılık tarafından çıkartıldı. Yayın yasağı getirildi. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan bu saldırı sonrasında derginin hemen kapağında yeniden basılan, sanki ateşe körükle de gittiler resmen, yeniden Efendimizle ilgili bir karikatür çizdiler. Ve bu iki yazar da köşelerinde bunu yayınladı. İnternet sitelerinden buraya erişimi de yasakladılar. Bu iki yazarın sitesine de girilemedi, evet, yani o gün. Cumhuriyet Gazetesi bu tür olaylara her zaman, yani bizim kendi açımızdan biraz ateşe körükle gitmiştir.
Evet.
Bir nevi o düşüncenin bizim topraklarımızdaki yansıması, uzantısı gibi bir tavır takınır her zaman, evet, cumhuriyetçiler bu manada. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani bizim aydınımızın, işte cumhuriyetin temsil ettiği sol kesimlerin bu tür olaylara yaklaşımını nasıl buluyorsunuz, evet, hocam?
Ya bu iki şekilde açıklanabilir. Bir tanesi Türkiye'de Fransız ruhunun hortlaması demek. Ya o Fransa'da bahsettiğimiz nasıl sol 68 kuşağının ruhundan beslenen, katı Fransız laikliğiyle bütünleşen bir tezahür varsa, Cumhuriyet Gazetesi'nde ortaya çıkan tezahür de aynı şey. Buradakiler de benzer bir biçimde sol bir kültürden geliyorlar. Bunlar da benzer bir biçimde katı laisist anlayışı benimsiyorlar ve onu Türkiye'de temsil etmeye çalışıyorlar. Hatta işte malum derginin içinde yer alan kişi diyor ki Türkiye'de laik düzen tehdit altında ve dolayısıyla bizim yayınımızın orada temsil edilmesi iyi oldu. Yani onların burada tehdit altında gördüğü Türkiye'nin Kemalizm'le gelen katı laiklik konseptidir. Türkiye bu katı laiklik konseptten kurtulacak yani. Kusura bakmasın Fransızlar. Bu Türkiye'ye çünkü büyük bedeller ödetiyor. Devlet de toplumu karşı karşıya getiriyor. Toplumunu, milletini devlete küskün hale getiriyor. Birbiriyle çatışan bir hale getiriyor. Türkiye bu konseptten kurtulacak. Türkiye yeni olacak. Türkiye'nin düzeni bu açıdan yeniden yapılanacak. Restorasyonu yaşayacak. Yeniliği yaşayacak. Fransızlar tarafından baktığında tehdit algılanıyor. Kardeşim, bu sizin anlayışınız, bu sizin ideolojiniz. Biz sizin ideolojinizle, anlayışınızla, tarihi tecrübenizle,
sizin hikayenizle,
hikayenizle kendimize elbise dikmek zorunda mıyız? Kendimize bu kalıplarla bir ev yapmak zorunda mıyız? Ama Cumhuriyet Gazetesi onlarla aynı kuşaktan, aynı ruhtan, aynı anlayıştan, olduğu için onu burada temsil etmeye çalışıyor. Birincisi bu.
Evet.
Yani beyaz Fransızların beyaz Türklerle el ola, el ele, kol kola halaya durmasıdır yani açıkçası. Evet. Avami bir deyimle. İkinci durum da Türkiye'nin yine pratik iç siyasetiyle ilgili. Yani AK Parti iktidarını bunun üzerinden test etmeye çalışıyorlar. Damarına basmaya çalışıyorlar. Ve öteden beri sürüp gelen işte AK Parti iktidarı İslamcıdır. Siyasal İslamcıdır. Şeriatı getiriyor. Düşünce özgürlüğüne karşıdır. Tahakküm yapıyor. Otoriter rejim var. Bunları söylüyorlar ve bunları pekiştirmek için de böyle bir strateji izliyorlar.
Evet.
İşte bakın söylediğimiz Zaman ne kadar doğru.
Zaman Gazetesi de hatta hocam bu konuda Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan baskını kınayan şekilde haberler yapıyor. Yani Zaman Gazetesi
Zaman
bile.
Zaman Gazetesi de bu dediğimiz ikinci siyasi strateji de onunla bütünleşiyor yani.
Yani muhalefet aracı olarak kullanılıyor evet. Şu anda bu.
Aynen öyle yani o laisist zaten öyle tanımlıyor. Yine bu eşi Londra'da olduğu için oraya giden ve bu katliamdan kurtulan derginin bir şahsiyeti diyor ki biz diyor laisistiz, Fransızız ve sosyal ateistiz. Ateist, laisist ve Fransız. Şimdi Zaman Gazetesi de bu ruhla beraber halaya girdi yani açıkçası o. Halaya girmesinin nedeni de dediğim gibi AK Parti iktidarına karşı verdiği muhalefet ve o muhalefetle bütünleşmesi dolayısıyla bunlarla yan yana yürümesi budur. Bu hikayede tabii ciddi anlamda İslam yargılanıyor yani bunu unutmamak lazım. Çünkü burada biraz devletle Müslümanlık barışıyor, milletle devlet barışıyor, Türkiye tarihiyle barışıyor ve bunu bu bazı sert laiklerin, batıcıların hoşuna gitmiyor, tehdit olarak algılıyorlar. Ama muhafazakarım diyen, dindarım diyen insanlar da onlarla beraber aynı halayda yer alıyorlar.
Evet.
Bu hakikaten düşündürücü bir şey.
Evet.
İslam üzerinden yargılanıyor. Yani şu an AK Parti iktidarı o ateistiz, sosyalistiz, ateistiz, Fransız laisistiz diyenler AK Parti iktidarını İslam üzerinden yargılıyorlar. Ve bu yargılamanın temelinde de tabii şey var, iktidarı yerinden etmek. Ve yeniden kendilerinin istedikleri zaman müdahale edip yönetebilecekleri bir yapı kurmak.
Evet.
Başka bir şey de değil yani.
Evet. Hocam tabii olay mizahın dışına çıktı. Bunu anladık yani. Bu malum dergi mizah dergisi olarak lanse ediliyor ama.
Başka bir şey.
Görünen o ki yani çok bir mizah dergisi de değil.
Değil yani.
Yani az önce ifade ettiğiniz gibi işte o katı laikliği, ateizmi. Evet. Bir şekilde yansıtan, onu sevimli göstermeye çalışan, onun üzerine politika üreten bir dergi bu. Evet. Görünen o. Zaman zaman bunu programlarımızda konuşuyoruz. Mizah ve din
evet.
Konusu da belki biraz gündem dışı ama bu evet. Konuda ne söylemek evet. İstersiniz?
Yani mizah ve din bizim çok yabancı olduğumuz bir şey değil. Sadece Nasreddin Hoca'yı düşünmek yeterli yani buna cevap verebilmek için. Nasreddin Hoca Molla Nasreddin'dir. Ve mizahla Anadolu'nun bu coğrafyanın gittikçe küresel dönemde daha da dünyalılaşacak bence. Söylediği çok önemli şeyler var. Başındaki sarığıyla, üzerindeki cübbesiyle, mollalığıyla hayatı mizahla geçmiş bir insan. İslamiyet mizahla çok iç içe olan bir din. Benzer şeyi birçok Hacivat Karagöz olsun diğer tarihsel olarak bunlar var. Bugün de vardır ve devam eder. Niye olmasın yani? İslam yüzü gülen bir dindir. Gülümseyen bir dindir. Asık suratlı bir din değil. Haricilerin ve Vahabistlerin sunduğu soğuk, asık suratlı bir din değil. İçinde
evet.
Mizah da taşır, espri de taşır. Ama burada dediğimiz gibi hakaret ve aşağılama ile, şiddet önerme ile beraber olmaz. Hiçbir dinde olmaz. Bunun mizahla da alakası yok. Mizahta yeteneğini kullanamayanlar iki şeye başvuruyorlar. Ya aşağılamaya başvuruyorlar ya da cinselliğe başvuruyorlar yani.
Evet.
Başka bir evet. Şey bulmuyorlar.
Hocam teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.